Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Fehmican hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ne haber, nasılsın?
İyi, seni sormalı.
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bir Üretim Bandı Tekniğin daha podcast'inde konuğum oldun. Çok teşekkür ederim.
Ne demek, her zaman.
Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğum Fehmican Sağlam. Aslında bizler ne kadar böyle teknik işler konuşsak da bu podcast'te bizi ilgilendiren başka konulara da ben girmeyi seviyorum. Bugün Fehmican Sağlam'la onun, ben takip ediyorum zaten, konuşuyorduk da baya baya. Kendi özel işte yazılımcı kendisi de zaten şimdi birazdan bahsedecek. Zaten podcast'te çekmiştik, dinleyebilirsiniz, bölüm notlarına koyarız. İşte daha böyle yazılımcı sağlığı, işte nasıl yiyelim, nasıl beslenelim, ondan sonra nasıl hareketler yapalım, yapmayalım gibi. Birazcık bunları tartışacağız ama bunlar kesinlikle bizim tavsiyemiz değildir. Eğer bir şeyiniz varsa ilk önce doktora görünün ki yani zaten önemli olan o. Biz burada sadece hani bu mesleği oturarak yapıyoruz. Daha hareketli nasıl olabilir? Daha hani sağlıklı bir yazılımcı nasıl olabiliriz, onu konuşacağız. Ama öncesinde biraz kısaca Fehmican'ı bir tanıyalım.
Fehmican Sağlam. Ben yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak yazılım geliştiriyorum. Uzunca bir süre Türkiye'de çalıştım. Son 4 yıldır da Almanya'da, Berlin'de yaşıyorum. Burada Zalando isimli bir şirkette çalışıyorum. Yani geldiğimden beri buradayım. 4 yılı geçti. Yani Zalando bir büyük bir e-ticaret şirketi. Tüm Avrupa'ya hizmet veren aslında bir yazılım şirketi. Ben de burada Senior Search Engineer, yani Senior Backend Engineer olarak Search takımında çalışıyorum daha doğrusu. Özetle böyle.
Çok detaylı zaten biz bu konuları daha önce konuştuğumuz, bundan bir sene olmuştur belki. Önce konuştuğumuz bölüm vardı. Daha önce dediğim bölüm notlarını bulabilirsiniz oraya. Şimdi biz tabii şu an çok başka bir tarafa gideceğiz. Şimdi abi oturarak iş yapıyoruz değil mi? Yani bu çok net. Ayakta da yapıyoruz ama oturuyoruz yani. Böyle bir bizim aktif bir hareketimiz yok.
Yani standing desk'te yani çalışma şansımız da var ama en azından durağan çalışıyoruz. Veya birçoğumuz da standing desk kullanmıyor zaten. O yüzden oturarak çalışıyoruz diyebiliriz.
Kullansak da ne kadar hareket ediyorsun en nihayet? Ayakta dikiliyorsun yani. Hani ayağın altından böyle yer akmıyorsa, öyle bir teknoloji kullanmıyorsa kaç kişi kullanıyordur? Ne yazık ki bu durum var. Peki şimdi ona geçmeden önce bunun şeyleri var ama yani sen bayağı ilgi duydun, çalıştın bu konular hakkında, okudun, araştırdın bunları, ben takip ediyordum, biliyorum. Hatta bir ara yazılar da paylaştın. Hani şu an sonra devam etmedin. Yani ayrıca onun motivasyonunu konuşuruz da nereden geldi, niye yani?
Niye? Belki sondan başlayayım. Şu anda bir hobi gerçekten benim için ve paylaşmayı da yani seviyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Dediğin gibi Medium yazıları vardı bir dönem. Onun dışında Instagram hesabı açtım. O da son dönemde biraz yavaşladı. Ama orada da epeyce paylaşmaya çalıştım. Hani günlük neler yapıyorum, neler yiyorum vesaire şeklinde. Ha, bu noktaya nasıl geldi? Ben 4 yıl önce Berlin'e geldiğimde bayağı tombulcaydım. Tombulcadan öte yani bildiğin yani göbekli penguen gibi yürüyen biriydim. Bir belki insanların gözündeki standart mühendis tipiydim de diyebilirim. Yani 30'lu yaşların ortasında böyle göbekli bir insandım. Sonra beni ya motive eden aslına bakarsan Berlin oldu. Şimdi insanlara motive olmak için başka bir şehre yerleşin veya Berlin'e yerleşin demiyorum tabii ki burada ama benim özelimde böyle gelişti. Hani buraya geldiğimde ya Berlin bir spor şehri. İnsanlar hiçbir şey yapmıyorlarsa koşuyorlar. Sürekli etrafımda böyle koşan, spor yapan insanlar görünce biraz etkilendim. Sonrasında yani biraz da şey de yani beni uzun süredir görmemiş insanlardan bazı şeyler duydum. Nasıl diyeyim hani kötü olmuşsun gibisinden yani daha kibarcasa bunu diyeyim şeklinde. O da beni üzdü diyeyim. O da bir böyle bir şey verdi, bir gaz verdi. Sonra dedim ki ben bir koşayım hani. Yapabilir miyim falan. Bir işte bizim şirketten yine bir spor ayakkabısı satın aldım. Bir tane Garmin Activity Tracker satın aldım. O zamanki saatim Vivo Active HR'dı. Onu satın aldım ve nehrin kenarında koşayım dedim. O gün sanırım 2 kilometre kadar koştum. 2 kilometrenin sonunda böyle ruhumu teslim etmek üzereydim. Yani tamamen bitmiş bir şekilde eve döndüm. Sonra o da aslında biraz tetikledi. Yani o kadar kötü durumdayım. 2 kilometre, hani bu lüks, çok tempolu bir koşudan da bahsetmiyoruz. Yani jogging diyebileceğimiz tatta 2 kilometre ancak koşabildim. Sonrasında ben bu koşulara devam etmeye başladım. Bir şekilde yani başlangıcı böyle oldu ve yani başlangıcı aşırı kilo artı çok kötü bir performans diyelim, fiziksel performans. Sonrasında da ekstra motive eden de ben koştukça kilo veriyor olmam oldu. Şimdi sonraki dönemde ben işte 8 aylık dönemde 16 kilo verdim. Her ay ortalama yaklaşık 2 kilo verdim. Ve sürekli daha iyiye gidiyordum. Yani daha iyi görünüyordum, performansım artıyordu. Bir 6 ay sonra zaten 15 kilometre koştum. Yani ilk seferinde 2 kilometre koşamayan insan 6 ay sonra 15 kilometreyi çok da rahat koştum. Böyle başladım. Buradan aslında devam edebilirim. Biraz değişti çünkü, ama başka sorun varsa oraya da geçelim.
Evet, bir orada şimdi mesela hani kilo vermek falan dedin ya. Şimdi aslında burada bir de yani ona yani koşarsın, problem değil. Yani yağ da yakarsın ama beslenme de giriyor işin içerisine. Şimdi aynı şekilde beslenme, yeme içmeye devam ettiğin sürece sporunu da yapsan çok fazla bir şey değişmeyecek aslında baktığında. Orada mesela nerede şey yaptı, ya ben çok kötü besleniyormuşum, nerede dedin? Çünkü Almanya'nın beslenme kültürü o kadar da iyi değil diye düşünüyorum.
O konuda haklısın. Mesela burada çok şekerli şeyler sever insanlar, tatlı falan. Şimdi dediğin çok doğru bu arada. You cannot outrun a bad diet diye bir şey var. Yani kötü bir diyeti koşarak geçemezsin, yani koşuda geçemezsin ya da. Mutlaka diyetini de. Buradaki diyet ama işte çok az kalori almak vesaire de değil. Ki o dönemde ben kalorileri ne kalori saydım ne böyle çok az yemeye çalıştım. Sadece düzgün yemeye çalıştım. Zaten temiz beslenmeye çalıştım. Temiz beslenme deyince herkesin gözünde bir şeyler canlanıyor aklında. Bence bu hepimizin aklında da çok benzer şeyler canlanıyor aslında. Şimdi benim için fark yaratan şeylerden biri alkoldü. Ben öncesinde, yani Berlin'e gelmeden önce, belki tersine olur genelde insanlar için, Türkiye'deyken çok fazla alkol tüketiyordum. Bir kere onu hayatımdan çıkardım. Yani azalttım, sıfırlamasam bile. Bunu bilmeyenler olabiliyor bazen. Hani söyleyelim hemen, alkollü içecekler çok yüksek kalorili içecekler. Hem alkolden dolayı hem de işte bira gibi içeceklerde şey de var. Ekstradan karbonhidrat da olduğu için. Çok yani bir şişe birada 250 kalori var. Böylece çok kolayca yüksek kaloriler alabiliyorsunuz. Neyse, alkolün dışında işte benim öyle tatlıyla hiçbir zaman aram olmadı açıkçası. Fakat ya karbonhidrat çok tüketiyordum. İşte pizza yiyordum tabii ki. Yani öğle yemeklerinde şeyde, yani yemek sepetini çok bolca kullanıyordum. Reklam yapmış olduk ama yani o zamanlar. Sonrasında buraya geldikten sonra özellikle hep kendi yemeğimi kendim pişirdim. Dışarıda yani illaki yiyordum ama kendi yemeğimi kendim pişirip en azından içine ne koyduğumu bileyim istedim. Az yemedim, o kesinlikle söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi şey, böyle temiz beslenmeye çalıştım. Dayetti zaten yani.
Evet, temiz lafı çok sevdim, temiz beslenmek. Yani işte bu abur cubur dediğimiz işte o gıdaları, özellikle şey yani o mısır şekeri falan içeren nişasta falan, onu çıkardığın zaman zaten bayağı bir dengeleniyor. Yani alkol de klasik şey vardır ya abi, birada bir şey yok da yanında yediklerin aslında.
Kısmen doğru yani.
doğru.
Evet. Ben abur cuburu, sözünü kestim. Abur cuburdan özellikle bahsetmedim çünkü ben de abur cuburu diyebileceğimiz, hani işte nedir abur cubur deyince insanların aklına gelen cips falan, belki bisküvi falan. Böyle şeyler de yiyen bir insan değildim. Ama işte zaten bir pizza yediğinde, sürekli böyle dışarıdan çok aşırı yağlı şeyler yediğinde, hamburger işte yiyorsun, ne bileyim bu tavuk söylüyorsun. Yani şöyle, bir tavuğu kendin yapmanla dışarıdan fast food alman arasında inanılmaz fark var. O yüzden kendi yemeğini yapman özellikle çok şey değiştiriyor.
Şimdi geri koşuya dönelim tekrar. Koşmaya başladın, bir şeyler iyi gitti. Peki bu şimdi hani bir yandan da mesleğine devam ediyorsun. Yeni bir ülkeye geldin, adapte olmaya çalışıyorsun. Bu mesleğe nasıl yansıdı peki? Yani hani orada fark edilebilir bir şey çıktı mı? Hani böyle bir motivasyon olsun, hayatın düzene girmesi. Çünkü belli bir düzen, spora, ya hep derler ya, spor hayatına girdiği an hayatın düzene de giriyor aslında.
Şimdi bir kere karşılaştırabileceğim Çok net bir şey yok çünkü ben Almanya'ya gelir gelmez spora başladım. Spor yapmadığım dönem Türkiye dönemi. O yüzden hani ikisini karşılaştırmam gerekir. O da çok doğru bir karşılaştırma olmaz gibi geliyor bana. Ben ama belki o konuda kötü bir örneğim. Benim hayatım genelde düzgündü. Yani bir düzgündü derken planlıydı. Çünkü seviyorum ben planlı yaşamayı. Her ne kadar şey olsam da kilolu bir insan olsam veya görece sağlıksız bir insan olsam da yine de planlıydım. Ama şu noktada etkiledi diyebilirim. Yani bu sağlıklı olma hissiyatını çok net fark ediyorsun. Yani geçmişe yönelik çok daha dinç hissediyorsun. Bu sadece iş olarak da değil. Yani genel olarak hayatın, şunu diyeyim, gün daha uzun oluyor. Mesela bu en güzel ifade edebilir. Çok daha dinç olduğu için günü çok daha dolu dolu yaşayabiliyorsun. İş saatleri de öyle. İşten çıktığında da enerjin bitmemiş oluyor. Yani bir o kadar daha dışarıda. Çünkü ben çıkıyorum, işte eve geliyorum, koşuyorum, tekrar geri geliyorum. Gün biraz daha devam ediyor falan, böyle bir durumum vardı. Haftada 4 günde koşuyordum ilk geldiğim dönem. Ama hani işime doğrudan şöyle faydası oldu da diyemeyeceğim açıkçası. Şimdi dürüst olmak gerekirse.
Peki şöyle yapalım. Şimdi çok uzun süredir spor yapmayan bir insandın çünkü ve masa başı çalışıyordun. Aktif bir hayat yoktu çünkü en nihayetinde. İşte işe gidip gelmeleri saymıyorum ki pandemi zaten ayrı konuşuruz sona doğru. Orada hep bir pasife geçtik zaten iyice. Gündelik şey hareketlerden de koptuk. Yorulmadın mı? Yani spor güzel de yorucu bir aktivite ya şimdi. Ne oldu? Başlarda onu nasıl handle ettin?
Değil aslında. Spor tam tersi insanı daha enerjik yapan bir aktivite. Ben ondan önce yorgundum. Biraz onu anlatmaya çalıştım aslında. Şeyde mesai bittiğinde ben de bitmiş oluyordum. Şimdi spor yaparken evet bir yorgunluk, tatlı bir yorgunluk hissi olabiliyor. Zaten o da geçiyor aslında. Şeyde geçiyor. Vücut artık alışmaya başladıktan sonra işte bu adaptasyon geliştirmeye başladıktan sonra zaten çok daha zor yoruluyorsun. İşte bir yandan gelişiyorsun, onun ayrı motivasyonu var. Hem gelişmenin şeyi var, sana verdiği zaten sağlık, dinçlik hissi var. O yüzden ben ona katılmıyorum. Yani spor yaparak, yani ilk başta vücut çok ham olduğu için evet bir yorgunluk hissi olur. Ama vücut çok kolay adapte olabiliyor. Bir yerde yazmıştım, yani vücut bir adaptasyon makinesi. İnanılmaz işler başarabiliyor. Oradaki tek şey süreklilik. Yani başta işte yoruldum, bir hafta oldu, 2 hafta oldu, 3 hafta veya 1 ay oldu. Yoruldum deyip bırakmamak gerekiyor sadece.
Evet, o süreklilik meselesi de zaten başlığımız olacak. Her işte olduğu gibi bu işte de süreklilik çok mühim. Şimdi koşma, beslenme okey başladı, bir şeyler oldu ve sen galiba artık bu yetmiyor dedin değil mi? Hani sorun nereye evrildi? Ne oldu da başka bir şeye evrildi?
Şimdi dediğim gibi ne kadardı? Bir 8 ay kadar geçti. Ben istediğim kiloya geldim. Fakat şöyle de bir durum oldu. Skinny fat dedikleri bir durum var. Bu şunu yani zayıf şişman Türkçe'ye çevirirsek. Yani zayıf görünüyorsun ama aslında şişmansın. Yani tam olarak öyle olmasam da bu 8 aylık dönemde ben yağ yakarken kas da kaybettim. Yani bu verdiğim 16 kilonun içerisinde kas da vardı. Çünkü hiç ağırlık çalışmadım. Direnç egzersizi dediğimiz egzersizleri yapmadım. Ve istediğim görüntüye ulaşamadım diyeyim. Yani giysileri giydiğimde zayıfım ama yani giysileri çıkardığımda şey var. Yine bir yağ var, o sıkı duruş yok vesaire. Sonrasında dedim ki ben o zaman ağırlık çalışmalıyım. Biraz daha kas kütlemi artırmalıyım. O ara tabii ben YouTube'da çok da böyle kanalları takip ediyordum. Sürekli izliyordum. Artık biraz da şey olmuştu, yani nasıl diyeyim, saplantı gibi. Yani çok seviyordum, çok hoşuma gidiyordu ve sürekli böyle kanalları izliyordum. İnsanlar ne yapıyorlar, ne anlatıyorlar diye. Orada şeyleri öğrendim. Hani skinny fat var, işte kas kütlesi var. Kas kütleni artırdığında zaten baz almaz metabolizma hızlanıyor ve oturduğu yerde daha fazla kalori yakmaya başlıyorsun. Böylece kilonu kontrol altına almak çok daha kolay oluyor. Tabii o yani kas miktarın azsa çok daha zor oluyor bu iş vesaire. Onları da öğrendikten sonra bir gün Decathlon'a gittim ve 2 tane dumbbell aldım. 2 tane dumbbell alıp eve geldim. Onar kiloluk. Ve işte orada gördüklerimden, YouTube'da gördüğüm kadarıyla vesaire evde yapmaya başladım. Yine haftada 3 gün falan yapıyordum hatırladığım kadarıyla. Hani çok çok net bir plan dahilinde de değil. Ama zaten genelde şeydir, ilk başlayanlar nereni geliştirmek istersin desen işte kollarım büyüsün, omuzlarım büyüsün derler. Genelde ben de o tür hareketler yapıyordum. Bu şekilde başladı ve öyle de devam ediyor. Ha.
Sonra şimdi beslenme de gene geldi tabii ki. Şimdi ya ben de uğraştığım için şimdi o dönemleri biliyorum. Seninle de konuşuyorduk. Gene çat diye beslenme de geliyor. Çünkü bu sefer daha protein ağırlıklı beslenmen gerekiyor ki kasları besleyebilsin. Yırttığın kasların yerine onarabildiği. Bu aymaya nerede geldin peki? Hani
ya bir şekilde hep biliyor gibiydim. Yani hepimiz şeyi biliyoruz aslında. Proteinin önemini, özellikle kas inşa ederken protein almanın gerekliliğini biliyoruz. Yine aynı şekilde hani izlerken bu videoları falan hani nereden ne kadar protein geliyor, ne yapabilirim? İşte günlük beslenme programımı, işte planımı yaklaşık olarak ona göre yapıyordum. İşte daha yüksek proteinli şeyler yemeye çalıştım. Bir de tabii şeyin de var, ölçüyorsun ya, yani gelişiyor olman gerekiyor. Yani ağırlıkları kaldırıyorsun ama yani sürekli her seferinde aynı şeyi yapmıyor olman lazım. Progressive overloading diyoruz. Bir anlamda gelişiyor olman gerekiyor. O sırada görüntün de gelişiyor aslında yan etki olarak. Yani diyebileceğim şey zaten bu videolarda vesaire ben bunları gördükçe hayatıma onu da sokmaya başladım. Ama bu yine de çok çok düzenli değildi. Bence takip ettiğim insanlar da hep aynı şeyi söylüyorlar. Özellikle mesela ilk 5 yıl falan hiç haberimiz yokmuş aslında. Şunu ben yanlış yapmıştım. Keşke şu an bildiklerimi o zaman bilseydim falan diyen çok insan var. Tabii biz onlardan halihazırda öğrenebiliyoruz. Ama yine de ben o ilk dönemi önemli bir kısmını verimsiz geçirdim. Bunu mecburen yaşamak zorundayız galiba. Yani daha az belki hata yapıyorsun ama yine de çok hata yapıyorsun veya çok o kadar önemsemiyorsun. Hayatını bir anda o kadar düzgün hale de getiremiyorsun. Belki o da var. Yani bir acayip gitmen gerekiyor belki. Hep bir adım adım gitmen gerekiyor. Bende de öyle oldu. Yani şey var, ağırlık çalışıyorum. Koşular devam ediyor. Beslenme, protein ağırlıklı. Mümkün olduğunca kendim yemeğimi yapıyorum. İşte mercimeğim var, bulgurum var, işte ne bileyim tavuklar, işte balıklar vesaire. Hani bu şekilde devam ediyor. Bu böyle devam etti. Şimdi bundan sonra bir kırılma noktası daha var. İstersen bunu ben anlatayım. Şimdi şey oldu, yine bir stabil duruma geldim. Ağırlığım değişmiyor. Yani böyle kas miktarım...
Bir şey sorabilir miyim o arada? Bir dakika, hep ağırlık değişme, kas miktarı diyoruz da bunları nasıl ölçümlüyorsun? Şimdi sonuçta ölçmediği şeyi geliştiremezsin ya. Biz de mühendisiz sonuçta ve sayı görmek isteriz. Bunu nasıl yapıyordun, nasıl öğrendin? Bir minik onu da söyleyeyim, ondan sonra sen o kırılmaya devam edelim.
Şimdi en kolay metremiz tabii ki tartı. Tartıda bir ağırlığımız var. Ama bu buradaki ağırlığı veya kütlenin nereden geldiğini bilmiyoruz tam olarak. Yağ oranını ölçen işte akıllı tartılar var. Bende de bir tane vardı. Fakat bunlar düzgün ölçmüyorlar aslında. Tabii bunların düzgün ölçmediğini ben daha sonra zamanla anladım. Sonrasında şeyde asıl şeyin yani bir kanalda ki insan şey diyordu. Benim tartım aynadır diyordu. Yani görüntüne bakacaksın aslında. Ya yani oradan anlarsın zaten yağlı mısın, değil misin diye. Artı şey yapabilirsin. Ölçebilirsin. Özellikle erkekler için göbek deliğinin çevresini ölçmen yeterli. O yağı orada topluyorsun zaten. Orası inceliyorsa yağı yakıyorsun. Yoksa aslında yani yakmıyorsun. Belki de kastan kaybediyorsun sadece. O şekilde diyebilirim. En basite indirirsek göbek çevresi. Ki o çevreyi ben 16 santim incelttim ilk kilo verdiğim dönemde. Ama ondan sonra sabitledim. Yani oradan bağlayabiliriz aslında. Şimdi bel ölçüsü değişmiyor. Böyle çok fazla kas yaptığımı da düşünmüyorum. Ve artık şimdi şey noktaya da geldim. Six pack istiyorum. Yani kendimi zirve noktasına geldim. Madem bu kadar uğraştık, six pack olmalı.
Nasıl? O six pack gelecek yani illa.
Ama nasıl olmalı? Şimdi şeyi de, yani bundan da bahsedelim belki herkesi yani ilgilendirmiyor bu da. Şimdi herkeste bir karın kası var aslında ama üzeri yağla kaplı. O yağları eritirsen o kaslar ortaya çıkacak. Ama o kaslar en son o yağlar, o bölgedeki yağlar en son eriyen yağlar. Dolayısıyla oraya kadar yani gelebilmen için yağ oranını ciddi azaltman gerekiyor. Yani başka yerde neredeyse hiç kalmayacak. Ki oraya gelesin bel çevresine ve oradaki yağları da eritebilesin. Bu arada genel olarak konuşuyorum, genelleme yapıyorum. Bazı insanlar genetik olarak böyle gifted oluyorlar. Onlar karın bölgesinde yağ toplanmıyor olabiliyor. Onlar hariç. Sonra bir de ne yapabilirsin? Tabii ki karın kaslarını da diğer kas grupları gibi çalışıp biraz daha büyütebilirsin. Fakat yağlar olduğu sürece orada o kaslar görünmeyecek. Ben de yağ oranımı daha da azaltayım dedim. Fakat yağ oranımı benim geldiğim zaten nerede hemen hemen benim vücudum için ideal duruma gelmiştim. O noktadan six pack seviyesine taşıyabilmek ciddi zor ve şey istiyor. Yani kalorileri gerçekten azaltmak gerektiriyor. Ben de bu ilk cutting dönemim oldu ve ona başladım. Bir ay boyunca bir cutting'e girdim. Fakat Ya gerçekten kilo verdim. O dönemde muhtemelen yine maalesef kas da kaybettim. Hani bildiğin küçüldüm. Hani zaten hani böyle uzun boylu bir insan değilim. İyiden hani küçüldüm. Ondan sonra sonuçtan yine memnun olmadım ben. Yani ve six pack de yani daha doğrusu karın kaslarım tam da görünür olmadı. Zaten şeyden üstten görünmeye başlar. İlk ikisi bile hani daha zor seçiliyordu. Bu başarısız oldu. O yüzden bıraktım. Hani bu ilk cutting dönemi bıraktım. Ben yine dedim ki
Cutting dediğin nedir?
cutting dediğimiz şey bu bodyci dilinde şey var işte cutting ve bulking. Ya yani bro aslında biraz olayı. Cutting ve bulking dönemleri oluyor. Cut döneminde kalorileri azaltıyorlar. Yani kesiyorlar cut'dan da anlaşılacağı üzere. Yağ yakmayı hedefliyorlar. Böylece bu daha bir definasyon dönemi de geliyor. Yani kaslar daha görünür oluyor. Çünkü kalori açığı varsa, yani kalorileri azalttığımızda kas yapmamız ya imkansız ya da çok zor. O yüzden orada yağ yakma kısmını hallediyorlar. Sonra özellikle kışın bulking dönemine giriyorlar. Bu durumda da yüksek kalori alıyorlar. Yüksek kalori alındığında kas yapmak çok daha kolay. O dönemde hem kas yapıyorlar hem de yağ miktarı da ister istemez artmış oluyor. İşte kasları yap, sonrasında mümkün olduğu kadar az kas kaybıyla yağları yak gibi dönemlerden geçiyor. Üstünü sıyırıyorlar böyle sürekli. Bunu birkaç dönem yaptıktan sonra gerçekten aslında çalışıyor, çalışan bir yöntem. Ama yani çok da tavsiye edebileceğim bir yöntem de değil. Açıkçası çok gerek olan bir şey de değil. Yani zaten bu six pack dediğimiz şey belki birçok insan heves ediyor. Ama ne sağlıklı ne de yıl boyu sürdürülebilecek bir şey. Yani 12 ay boyunca öyle kalamaz kimse. Kalmamalı daha doğrusu. Kalabilen nadir insanlar var. Doğal yollardan bile yapsalar. Yani normalde doğal olmayan yollardan yapıyorsanız zaten mümkün
Ronaldo.
de. Yani onları zaten devre dışı bırakalım. Şimdi onlar profesyonel. Biz profesyonel yazılım geliştiricilerin yıl boyu six pack'li dolaşması sağlıklı değil her şeyden önce.
Bir de şey meselesi var. Şimdi gene şeye geçiyor işte. Sen mesela bu ne kadarı bu işin beslenme, ne kadarı aktivasyon yani %50 değil mi? 30'a 70 gibi bir şeydi.
Evet tabii ya beslenme bu işin şeyinde yani %60 diyebiliriz. Yani o dediğimiz işte you cannot outrun a bad diet olayı her zaman geçerli. Bir kere yani hem daha fazla kalori aldığında yağlanacaksın, istediğin kadar koş. O açığı kapatman çok zor olacak. Artı performansın düşecek kötü beslendiğinde. Öyle olunca da işte kas inşası çok çok zor olacak. Yine alkole geliyorum da alkol çok iyi bir örnek bu konuda. İşte bir akşam böyle şey işte biraları içip sabah erkenden kalkıp koşuya gidemezsin. Hatta ertesi gün akşam gittiğinde bile performansın düşük olacak. O yüzden bir o şu temiz beslenme olayını maalesef değil de yani oturtmak ve bunu sürekli yapmak gerekiyor. Yani hayatımıza bunu entegre etmemiz gerekiyor bir şekilde. Sürekli dediğin gibi konuşacağız. Bu anlattıkların sonuçta benim hayatıma göre olan şeyler ama herkesin bir şekilde kendi hayatına uygun versiyonunu bulması gerekiyor. Bu temiz beslenmenin ve sporun.
Burada tabii şimdi bunlar olmaya devam ederken hani artık Almanya'da da çalışıyorsun ve çalışmaya da başladın. Hiç şey fark etmiyor musun ya yani normal hayatında, iş hayatında daha konsantre olma hani tamam sen düzenli bir insandın okey onu anladık da kendi yemeğini yapmaya başlıyorsun, spor yapıyorsun. Tabii bu senin özel zamanından gidiyor doğal olarak. Hobin tamam anlıyorum bir amacın var yapıyorsun. Nasıl programlıyorsun? Yormuyor muydu? Bir günde şey demedi mi? Eh be bu six pack'ler de artık çıkmadı lan. Şöyle gideyim de iki tane pizza çakayım. Üç tane bira içeyim.
Dedim çakmışımdır da zaten yani ama bunu şeyden yani bir gün yaptım cheat day'ler olur işte cheat meal'ler olur işte yani Türkçesi şimdi şey yapamadım doğrudan Türkçe karşılığı da yok da ya yani, o gün boş verdiğim dönemler çok olmuştur tabii ki.
Ama filmi koparmadın
Tabii yani
diyorsun.
bırakmadım hani aa bitti artık işte bu iki tane pizzayı gömdüm artık bitti benim için işte gibi bir şeyim kesinlikle olmadı. Tamam, yedik mi yedik, yaptık bir ya. Yani şöyle bir hata olarak da görmüyorum. Bazen hani çok aşırıya kaçtığım dönemler olabiliyor. O aşırılıklardan pişman olduğum oluyor. Ama yani gittim ben şimdi gidiyorum mesela atıyorum. Her cuma akşamı bir tane büyük pizza yiyorum diyelim. Öyle yapmıyorum ben şu anda ama yapıyor da olabilirdim. Yani bir yandan da insanız yani yaşıyoruz. Hiç mi pizza yemeyeceğiz yani hayatımız boyunca? Onu bir şekilde oturtabiliyorsak biz programımıza pizzamızı da yiyeceğiz tabii ki. Yani o yüzden şey yapmayalım, her şeyi böyle gömmeyelim bir anda ve dediğin gibi ben de yaptım, hala da yapıyorum. Şey soruna gelecek olursak, ya benim gördüğüm etkileri şu oldu. Birinci etki beni etkilediği için ben söylüyorum. Görüntüdeki değişiklik. benim kendime güvenimle ilgili bir kere çok pozitif etki yaptı. Hani bunu söylemem lazım. Ya öncesinde şey yani benden önce göbeğim giriyordu odaya. Hani sonrasında ben sonrasında tam tersi olmaya başladı. Artık böyle çok yani dik duran şey önce omuzlarım girmeye başladı yani odaya. O yüzden bence değişiyor ya. İnsanların da sana karşı olan halleri de değişiyor. Hani şimdi kimseyi de böyle suçlamak falan istemem ama bence böyle bir fark var. Bunu fark ettim diyebilirim. Artı işte şey farkı var. Sağlık, dinç olma farkı var. Hani daha geç yorulma. Yani iş performansı illaki artıyordur ama benim elimde kontrollü deney olmadığı için ben yine de bunu söylemek istemiyorum. Benim performansım çok daha iyi oldu demek istemiyorum. Ama şey diyebilirim. Yani çok daha dinç hissediyordum kendimi. Böylece performansım her zaman olabileceği en iyi şekildeydi.
Peki tam tersi şeye bakalım. Bir de bu işlerde bir de soğuma, ısınma da önemli. Şimdi sen mesela ilk gün 2 kilometre koştum diyorsun ya, sakatlanabilirdin belki gerçekten. Hiç hayatında o kadar çok spor yapmamışsın. Bir anda 2 dakika kalp krizi bile geçirmen olası evet, olabilirdi.
Yani olabilirdi.
Onları nasıl öğrendin? Nerede öğrendin? Bir sakatlık falan yaşadın mı?
Yaşadım. Yaşayarak öğrendim. Aslında koşarken yaşamadım. Hani biraz belki şanslıydım. Dediğin gibi gayet mümkündü. Ama özellikle koşuda ayarlamak biraz daha mümkün. Sonuçta vücut ağırlığıyla yaptığın bir şey. Temponu da kendin ayarlayabiliyorsun. İlk böyle gaza gelip işte şey yapabilirsin, kendini sakatlayabilirsin. Bu gayet mümkün. Ben de olmadı. Dediğim gibi biraz şansı olmadı aslında. Gayet de yapabilirdim. Şimdi buradan uyarımızı yapalım. Yani sonuçta hiç spor yapmadıysanız çok çok dikkat ederek, işte ağır başlayarak, hafif tempoda, zamanla gelişerek, işte zamanla tempoyu artırarak çalışmanız lazım. Hele yaşta ilerlediyse, işte 30'u, 40'ı, 50'yi geçtiyse ona göre davranmamız gerekiyor her zaman. Ben orada yaşamadım ama benim bir omuz sakatlığım oldu. O ağırlık çalışmamın dengesizliğinden oldu. Bilmiyorum şu an bahsetmem uygun mu? Yani kısaca bahsedeyim belki. Şey yapıyordum, dediğimiz gibi ağırlık çalışması, dumbbell almıştım ya. O dumbbellları ben 10 kiloyla başlamıştım. Onlar 18'er kiloya kadar çıktı. Yani toplamda 36 kilo. Şimdi, ama bu arada o işi düzgün yaptım. Ben zamanla artırdım. Hani 10 kilo görece düşük bir ağırlık. Bu arada ayarlanabilir dumbbell aldım ki hem hani daha düşük ağırlıkta hem de zamanla artırayım. İşte güçlendikçe ben 10 kilodan 18 kiloya kadar çıkardım. Fakat şunu yapamadım. Evde kasları dengeli şekilde çalıştırmak zor. Özellikle bu vücudun ön tarafındaki kasları çalıştırmak çok daha kolay dumbbell'larla. Fakat bu durumda ne oluyor sonuç olarak? Ön taraftaki kaslarınız çok daha güçlü, arka taraftaki kaslarınız güçsüz oluyor. Bu dengesizlik birleştiğinde sakatlanmaya yol açıyor. Ben de bu skapula yani sırtın ortasındaki bir kasta dengesizlikten dolayı bir spor yaptığım bir antrenmanda tutuldum kaldım. Yani öyle kaldım yani. Omuzumu hareket ettirememedim. Hatta böyle yani ne bileyim iki büklüm kaldım diyeyim. Sonrasında fizik tedavi gördüm zaten. Hemen açılmadı. O tutulmuş durumum 1-2 gün devam etti. Yani ertesi güne kadar devam etti. Ertesi gün doktora gittim. Onlar işte iğne yaptılar, ne yaptılar çok bilmiyorum. O zaman açıldı. Sonrasında da fizik tedavi oldu. O fizik tedavide ki ne denir şeylere? Fizikçi denmez herhalde fizik.
Fizyoterapist,
evet. Fizyoterapist şeyleri, vücudumdaki dengesizlikleri vesaire bana çok güzel anlattı. Bak dedi işte omuzların öne doğru, göğüs kasların çok güçlü, şeyde hani sırt kasların çok şey yani güçsüz, bunları dengelemen lazım. Bana orada şeyle direnç bantlarıyla egzersizler gösterdi. Böyle işte ellerinle direnç bandını iki yana çekiyorsun, geriyorsun mesela örneğin. Böylece o sırt, evet şimdi tabii izleyicilerimiz bizi göremiyorlar da ben tarif etmeye çalışıyorum.
Kolları açıyorsun.
Kolları açıyorsun yani. Evet. Aynen. Böylece ne oluyor? Sırtının ortasındaki iki o kas grubunu yani ve onu hissederek yapman lazım. Orayı geliştiriyorsun. Artı esnetme egzersizleri. Yani bunları keşke daha önce de öğrenseydim. Ama işte bir musibet bin nasihatten yey midir? Yani onun gibi oldu. Sonrasında anladım ki koşu çok güzel. Kilomuzu kontrol etmemize, kardiyovasküler sistemimizi sağlıklı tutmamızı yarıyor. Ama kas kaybını engellemiyor. Hatta kas kaybına yol açıyor. Kas kaybını engellemek için ne yapacağız? Ağırlık çalışmamız, direnç egzersizleri yapmamız gerekiyor. Ama direnç egzersizleri yaparken neye dikkat edeceğiz? Dengeli bir şekilde çalışmamız lazım. Yani vücudun her bölgesini çalıştırmamız lazım bir şekilde. O da yetmiyor. Kaslarımızı çalışırken esnetme de yapmamız gerekiyor. Yani bu çalıştırdığımız kasları bir yandan da esnetmemiz lazım. Çünkü akselde kısalıyorlar bu kaslar. Yine dengesizlikler oluşuyor. Aslında özetlemiş oldum yani şu zamana kadar öğrendiklerim bunlardı.
Evet yani biraz insan hani burada Tabii ki profesyonel olarak biz eğitimini almış insanlar değiliz. Tamamen kendi yordamımızla öğrendik ama hep böyle şey lafı çok hoşuma gitti. Ecail yapıyoruz. Hani alışığız ya ona aslında. Kendimizde bir ürün gibi görüp aslında. Ya şurası şöyle yapsam ne olur? Aa bug oldu işte kasıldın işte bilmem ne. Hani benim de zaman zaman başıma geliyor. Peki biraz toparlayacak olursak Fehmi Can. Şeyde bütün bunlar olurken nasıl bir program oluşturdun kendine? Yani mesela sabah kaçta uyanıyorsun, nasıl yaşıyorsun, kalkıyorsun, işte iş var. Bir de yani abi yoğun ve stresli bir iş yapıyoruz en nihayetinde. Tabii ki başka meslekleri böyle tartışamayız ama kendi içerisinde zaman zaman uzayan, giden ve bir iş ve mesleki olarak da hep de kendimizi güncel tutmamız, belki mesai dışında da kendimize dair, sektöre dair bir şeyler yapmamız, okumamız gerekiyor en nihayetinde. Bunu nasıl dengeliyorsun?
Şimdi bunun cevabı kolay olmayacak. Biraz düşünmem de lazım. Şöyle diyeyim. Özellikle programımı sürekli değiştiriyorum. Yani dönem dönem değiştiriyorum. Yani 2 yıl önceki programıma hala devam etmiyorum kesinlikle. Özellikle antrenman programıma. Yani yaklaşık zaman vermek gerekirse böyle 3-4 aylık dilimlerde mutlaka bir değişiklik yapıyorum yaptığım şeylerde. Çünkü ister istemez sıkılıyorsun aynı şeyleri yapmaktan. O yüzden o değişiklik mutlaka şart. Onun dışında şeye gelecek olursak hani profesyonel yaşamla, profesyonel işte işimle bu sporu nasıl dengeliyorum? Bir kere yine planlı olmaya çalışıyorum. Yapacağım işlerin hepsi bir şekilde zaman dilimleri net olarak belli oluyor. Yani ne zaman spor yapacağım, işte ne zaman şu ara mesela şeylerim var işte okuma grupları var, mentilerim var, onların hepsiyle görüşmelerim var. Bunların hepsi iş zamanı dışında ama takvimde hepsi belli. İşte seninle yapacağımız bu görüşmenin saati belli vesaire. Bu görüşmeden sonra ne yapacağım da belli aslında. O zamanlara yedirmeye çalışıyorum. Seninle yine bu kayıttan önce konuşmuştuk kısaca. Adapte olmaya çalışıyorum. Yani mevcut duruma. İşte pandemi başladı. Pandemi başlayınca ne oldu? Şeyde evdeyiz artık. İş yerine gidememeye başladık. Buraya uygun hale getirmeye çalıştım programımı. Mesela eskiden benim sabah spor yapmam hemen hemen imkansızdı. Yani çünkü hazırlan vesaire işte işe git, ofise git biraz daha sıkıntılı oluyordu. Ama evde olunca hiç kazanmasam yarım saat kazanıyorum. O yarım saatte mesela şu aralar yoga yapıyorum sabahları. Yani onu oraya yedirdim. Ofise gitmeye başlarsak bunu değiştireceğim. Ondan sonra başka Türkiye'ye gidiyorum ben bazen uzun süreli. 2-2,5 ay kaldığım dönem oluyor. Oraya gidince de oraya uyum sağlamam lazım. Ne yapıyorum? Direnç bantlarımı mutlaka yanımda götürüyorum. O Ankara'daki evimde yine işte pull-up barım var, push-up barım var. Orada dumbbell'ım yok. Hani dumbbell'ım orada da olsa aslında birçok şeyi halledebilirim. Ya ama buradaki işin özü şu. Yani spor yapmak kolay aslında. Yani bir spor salonuna falan gitmemize gerek yok. Zaten burada özellikle dışarıda spor yapman da çok mümkün. Türkiye'de biraz daha zor. Onu da kabul etmek lazım görece. O kadar fırsat yok. Ama evde spor yapmak çok kolay. Yani istedikten sonra mümkün. Bu arada bunlar çok çok zaman alan şeyler de değiller. Belki onu da söylemek lazım. Yani tutup saatlerce spor yapmıyoruz. Yapmamalıyız da zaten. Yani işte yarım saat. Hadi 45 dakika olsun en fazla. O kadar. Yani yapacağın spor bu. Ve her gün zaten yapmayacaksın. Recovery. Bunu da söyleyelim şeye. Öğrenilen şeylere recovery dediğimiz bu şey iyileşme günü. İyileşme günleri çok çok önemli. Ya o yüzden zaten haftada çok fazla zamanı almayacak.
Uyku çok önemli. Biz geceleri çalışmayı seven insanlarız genelde ama ben tam tersi sabahçıyımdır. Hani şey olarak gece çok şey yapamam. Kafam laz olduğum için galiba çalışmaz. Ama şey mesela o dengeyi de tutturmak gerekiyor. İşte recover etmesi için vücut kendini. Uykunun da belli bir süre olması gerekiyor değil mi?
Bu çok doğru söyledin. Bir de bu bendeki en büyük değişiklik olabilir. Bu değişikliği spor mu yaptı yoksa benim artık yaş almam mı buna sebep oldu bilmiyorum. Ama dediğin gibi ben de önce...
Spordur
de...
abi spordur.
Yani Türkiye'deyken özellikle evet çok geç saatlere kadar. Yani 1'e kadar falan zaten çalışıyordum. Hatta onun öncesinde iyi de gençken böyle 2'lere 2,5'lara kadar falan çalışıp kod yazıp yani kendi open source projelerime falan. Sonra sabah yine 8'de falan 7,5 8 gibi kalkıp işe gidiyordum. Yani düşün 5 saat bir ya uyuyordum ya uyumuyordum yani. Tabii bu hem sürdürülebilir bir şey değil hem de çok zararlı aslında vücut için. Şimdi dediğin gibi erken yatmaya çalışıyorum. Yani günde 8 saat mutlaka uyumaya çalışıyorum. Yani imkanı varsa eğer insan şimdi birçok şeyin olabiliyor işte ne bileyim insanlar çocukları var vesaire. Hani ona göre bir şekilde uydurman gerekiyor. Ama eğer bir şekilde imkanın varsa, senin elindeyse minimum 8 saat uyumak lazım ve bunu mantıklı saatler arasında yapmak lazım. Bu özellikle işte spor yapıyorsanız ve sporun sonucunu görmek istiyorsanız çok önemli.
Ve bir de galiba son olarak sabırı biraz çok şey yapmak lazım değil mi? Yani sab etmediğin vakit hani bir ay spor yaptım hemen böyle her şey güçlenmiş gibi düşünüyoruz galiba.
Evet, maalesef o herkes de var ya, yani bende de vardır muhtemelen ama öyle olmuyor. İşte hayat çok öyle değil. Fakat bunun iki tarafı var bu arada. İkisinde bir iyi şeyi söyleyelim, iyi açıdan bakalım, bir de kötü tarafından bakalım. İyi kısmını söyleyeyim. Eğer siz daha önceden spor yapmadıysanız, yani vücudunuz muhtemelen kötü durumda zaten. O yüzden böyle ilk 2-3 ayda çok ciddi fark görebilirsiniz yani vücudunuzda. Hani o işte vücut su atar zaten, ağırlık çalışıyorsanız kaslar hemen tepki verir, hızlı gelişirsiniz. Hep böyle olacak zannedersiniz bu arada. İşte şimdi de kötü tarafına gelelim, öyle olmuyor maalesef. Çok çok yavaş ilerliyor aslında. Özellikle yani ilerledikçe daha yavaş ilerliyor. Bu da var. O yüzden sabırlı olmak gerekiyor. Tabii şu da var. Özellikle şimdi kilo vermek veya yağ yakmak açısından bakalım. Genelde çünkü bizim gibi masa başı çalışanların en önemli derdi belki odur. Hani oturmaktan kilo alınmış. İşte ne kadar fazlam var? İşte yaklaşık 15 kilo fazlam var diyelim veya 20 kilo. Bunu vermek istiyorum. Ne zaman vermek istiyorum? Hemen şimdi vermek istiyorum. Yani ay sonuna kadar gitsin bu. Ama öyle değil işte. Öyle olmamalı zaten. Ki o 20 kiloyu bir ay değil yani 4 ayda da verseniz muhtemelen geri alacaksınız sonraki 4 ayda. O bile çok hızlı. Yani ayda 5 kilo da çok hızlı. Yani böyle şey hani 4 kilo ideal olabilir o 20 kilo fazlası için. Ya yani burada bir sihirli bir rakam da yok. Ama çok hızlı verirseniz çok hızlı alacaksınız. Vücudunuzu adapte etmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş yapmanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Bunu sürdürülebilir yapmanız gerekiyor. Yani her ne yapıyorsanız yani crash diet diyorlar ya işte hemen bu diyeti yapayım, kalorilerimi keseyim, kilo gitsin. Ama hayatın boyunca bunu yapamazsın. Hayatın boyunca yapabileceğin bir şey bulman gerekiyor. Şey diyorum gülüyorlar yani entropiye karşı savaşıyoruz. Yani biz bir şey yapıyoruz. Pardon tersine yürüyen merdivende tersine yürüyoruz aslında. Ona karşı savaşıyoruz ya. Bıraktığınız anda o gidecek yani aşağıya gideceksiniz. Bu örnek benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden sürekli çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ölene kadar bir gün bu çile sona erecek. Ama o zamana kadar sürekli bir şeyler yapmanız gerekiyor ve yaptığınız her neyse bunu sürdürülebilir olması lazım. Böyle şeyde ne diyelim ona da örnek olarak böyle 3'er 5'er atlamayın basamakları. Çünkü onu hayatınızın sonuna kadar yapamayacaksınız ve yorulacaksınız. O yüzden teker teker güzel uygun bir tempoda ilerlemek daha mantıklı bence.
Vallahi Fehmican ağzına sağlık. Çok güzel bir bölüm oldu. Çok teknik bir bölüm olmadı ama gene başka bir konuda teknik bir bölüm oldu bence. İlla yazılım konuşmak zorunda değiliz. Buradan hani küçük küçük noktalar çıkarmaya çalıştık. Gene söylüyorum. Eğer böyle bir düşünceniz var ise bence bir ilk önce profesyonellere danışın tabii ki. Ama ilk önce biz burada motivasyonu konuştuk. Kısacası şunu yapın bunu yapın demiyoruz. Yani hani bir yazılımcı durağan bir hayatını nasıl evrildi onun şeyini anlatmaya aslında benim amacım bugün buydu. Fehmican da bana yardımcı oldu sağ olsun. Son olarak Fehmican senin bir blogun var ve hala da zaten yazdıkların bence evrensel ve geçerli. Onu daha önce koymuştuk galiba ama gene koyarız. Devam edecek misin?
Bilmiyorum yani.
Bence etmelisin ya. Güzel ya. Yani her sabah böyle okuyorduk.
Olabilir ama şöyle bir şey söyleyebilirim. YouTube fikri var kafamda. Ona hazırlanıyorum. Biraz erken duyurmuş olduk ama umarım şey olmaz. Hani bir aksilik olmaz da girerim. Bir tür spor, yani bir yazılımcının spor blogu tadında bir şey yapmak istiyorum. Aklımda var. Ufaktan hazırlıklarım da var. Yani en azından teçhizat anlamında. Yakında bir şeyler gelebilir bu konuda.
O zaman yeni bir YouTuber da doğuyor diyoruz. Zaten bize subscribe eder, yorumlarınızı yapar ve hani buradaki tavsiyeleri dinleriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Yani son olarak ben de sen söyledin, ben de söyleyeyim. Mutlaka bir uzmana, bir doktora danışın. Özellikle bir sağlık sorununuz, bir ağrınız varsa işte hani ben kendi ağrımdan, sakatlığımdan örnek verdim. İşte ve onu nasıl çözdüğümden bahsettim. Bu sadece bana özel bir durum. Mutlaka ama mutlaka bir uzmana, bir doktora görünün. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bugün de beni yayına aldığın için.
Ne demek, ben de çok teşekkür ederim. Evet, bölümün sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.